Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve akibetu lil muttaqin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimizin akrabaları Gülistan'ı, dedeleri ve nineleri ikinci bölümüyle hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Çokça tekrarladığım gibi Peygamber Aleyhisselam'ı yakından tanımak, ona yakın olmak arzusuyla yakınlarından yola çıkarak yakına doğru yaklaşmaya çalışıyoruz. Abdülmuttalip dedenin evliliğine gelmiştik. Devam edelim inşallah. Abdülmuttalip dede değişik dönemlerde çeşitli evlilikler yapmış ve bu hanımlarından çokça çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunların hepsi Resulullah Aleyhisselam'ın nineleri olmakla birlikte bunlardan biri öz ninesidir. Kaynaklarımıza geçtiği kadarıyla biz bu evlilikleri altısını biliyoruz. Bu hanımları Resulullah'ın ninesini başa alarak öz ninesini şöyle sıralayabiliriz. Fatıma binti Amr, Nuteyle binti Cenab, Hale binti Vehb, Safiye binti Cündep, Lubna binti Hacir, Mumenna binti Amr. Bu kadar isimler size lazım değil ama ben bunları saydım. Bunlar içinden sadece Fatıma nineyi görmeye çalışacağız. Diğer hanımlar hakkında elimizde ayrıntılı malumat yoktur. Abdülmuttalip dedenin bu hanımlardan 13 erkek, 6 kız olmak üzere 19 çocuğunun olduğu kaynaklara geçmiştir ki bunlardan bir tanesi de Resulullah Aleyhisselam'ın babası oluyor. Erkekleri sayayım. Haris, Zübeyir, Abdülkabe, Gaydak, Kusem, Mukavvim, Hacıl, Dırar, Ebu Leheb, Ebu Talip, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas. Kızları sayayım. Hakim, Beyza, Safiye, Atike, Berre, Umeyme, Erva. Evet. Tekrar söyleyelim. Az önce ifade ettim. Bu durumda isimlere bakıyoruz, sayıyoruz. 12 amcası, 6 halası. Yani Abdülmuttalip dedenin 13 çocuğu var. Biri Resulullah'ın babası olduğu için diğerleri amca konumunda. Şimdi kıymeti dinleyenlerim. Bu 6 tane hanımdan her bir hanım farklı bir evladı dünyaya getirmiş. Bunlar arasında hepsine girmeyeceğim. Ama yani gerçekten bilinmesi gereken yani Resulullah'ın ninesi kim? Bir de Resulullah Aleyhisselam'ın dede ile ninesi aynı kişiden olan amcası ve halası var. Dedesi zaten hepsinin kocası odur. Nineleri farklı olanlar var. İşte bunları normalde bir radyo programından anlatmak pek anlaşılmaz. O yüzden hangisi hangisiyle öz bir yazı üzerinde görülmesi gerekiyor. Ben bir radyo programında görüntü veremeyeceğime göre bunları sadece şunu söylemek istiyorum. 6 hanımdan da Abdülmuttalip dedenin evlatları olmuş. Resulullah Aleyhisselam'ın babası Abdullah Fatıma binti Amr'dan olduğu için Resulullah'ın öz ninesi Fatıma nine olarak kaynaklara geçmiştir. Bunu bu şekilde bilmemiz yetiyor. Bu bilgilerin büyük bir kısmının farklı okuma ve yazma hatalarından kaynaklandığı, yani bazen o ona bu buna ekleniyor. Onu da söyleyelim burada yeri gelmişken. O yüzden yani bazen aynı anneye iki kardeş, üç kardeş kaynaklarda var. Bazılarına bir kardeş var. En doğrusunu Allah bilir diyelim. Şimdi az önce söyledim. 13 erkek, 6 kız, 19 çocuğu olmuştur diye. Erkekler amcalar, hanımlar halalar. İsimlerini az önce verdiğim için burada şu anda tekrarlamayacağım. Bize Abdülmuttalip dedeyi bütün kaynaklarımızda anlatan, öne çıkaran bazı olaylar var. Zemzem kuyusunun açması hadisesi var. Kurban hadisesi var. Ebrehe hadisesi var. Ondan sonra Resulullah'ın dünyaya gelmesi ve asıl bizim konumuz dede torun ilişkisi. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın yetişmesinde çok büyük yeri olan, emeği olan ve önüne ciddi ufuk koyan bu dedenin nasıl bir şahsiyet olduğu noktasında bunların paylaşılması gerekiyor. Aynı zamanda Mekke'nin lideri olması itibariyle orada ne gibi yenilikler yapmış, halkı nasıl derleyip toparlamış, bunların da görülmesi lazım. Ancak bu kadar henüz böyle bir yer edinmeden önce işte dede evlenmiş, henüz bir evli, bir çocuğu var. Henüz şu anda göreceğimiz konuda, biz hepsini saydık ama şu anda göreceğimiz konuda hem yeni evli bir çocuğu var. O da işte ne çocuk ne yetişkin arasında bir şey bu çocuk. Bunları şimdi göreceğiz Zemzem kuyusu meselesinde. Zemzem ilk defa İsmail Aleyhisselam zamanında ortaya çıkarılmış olup Mekke'nin bugünkü şehir olarak kurulmasına sebep olan en önemli hayat kaynağı olmuş. Ve biliyorsunuz kutsal bir sudur bu. Mekke'yi terk edip oradan ayrılmak zorunda kalan Curhum kabilesi giderken Zemzem kuyusunda kapatıp yerini belirsiz bir hale getirmişlerdi. Şimdi burada bir izah etmem gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerim, nedir? Curhum kabilesi İsmail peygamberi İbrahim Aleyhisselam Hacer validemizle beraber getirip Kur'an-ı Kerim ifadesiyle ıssız, otsuz, susuz, yersiz bir yere bıraktı. Allah öyle emretti. İşte İsmail Aleyhisselam'ın ayağının topuğunu böyle vurmasıyla oradan su fışkırdı. Zemzem'in tarihi budur. Bunu da kısa geçiyorum. Bunları biliyorsunuz. Bunları kısa geçiyorum. Tabi orada su çıkınca ona göre etrafını yaptığı şu oldu, bu oldu. Bir yeşillik başladı. Daha onlar başlamadan suyun çıktığını gören işte kuşlar muşlar gelmeye başladılar. Curhum kabilesi de kona göçe yaşayan bir kabile. Kuşların bir yere doğru uçtuğunu görüyor. Oraya geliyorlar. Hazreti Hacer'den müsaade istiyorlar. Biz de buraya yerleşelim. Beraber burada yaşayalım diye. O da onlara müsaade ediyor. Efendim ve Zemzem kuyusu kendine ait olmak üzere hepsine kullanımı açıyor. Su bereketli ve mucize bir su. Asla tükenmiyor. Hiç kesilmiyor. Kurakta, yağmurda, soğukta, sıcakta hiç kesilmeyen bir su olarak akıyor. Bunlar zamanla orada kabile kalabalık oluyor. İsmail Aleyhisselam büyüyor. Onlardan bir kızla evleniyor. Çoluğa çocuğa karışıyor vesaire. O yüzden ilk defa o dönemde Zemzem çıkıyor. Ancak biz şu anda konumuz o olmadığı için oraya girmiyorum ben. Bazı taşkınlıklar yapmaları sebebiyle Curhum kabilesini Mekke'den sürüyorlar. Bunlar da giderken belki geri geliriz diye çok kıymetli altından, gümüşten, elmastan, çeşitli madenlerden yapılmış heykelcikleri var. Bazı altın kapkacakları var. Götüremedikleri kadar, yani çoğunu götürmüşler de götüremediklerini Zemzem kuyusuna koyup üstünü kapatarak belirsiz bir hale getirerek kuyuyu kapatıyorlar. Kuyu kayboluyor. Ne zamana kadar? Bakın İbrahim peygamber ta nerede? Abdülmuttalip nerede? Biz şimdi tüm peygamberler arasında şu kadar şu kadar diyemeyiz ama 100'er sene koysak 500-600 sene bilmiyorum tabii, yani ben onu bilemem. Çok çok zor yani. Su kuyusu falan belli değil. Şimdi böyle bir durum. Yani Abdülmuttalip dedenin nasıl bir adam olduğunu görmemiz lazım. Abdülmuttalip dede bir gün rüyasında kendisinden Zemzem suyunu ortaya çıkarmasını isteyen bir ses duyuyor. Ey Abdülmuttalip, kaz ve zemzemi ortaya çıkar diye bir ses duyuyor. Bu sesle uyanıyor. Çok etkileniyor. Kimseye bir şey diyemiyor. Ama 3 gün boyunca aynı rüyayı görüyor. Ey Abdülmuttalip, hatta kazacağı yeri de rüyasında işaret ediyorlar. Şurayı kazdı diye. Şurayı kazın. Bunun ilahi bir rüya olduğunu düşünerek hemen işe koyuyor 3. gün sonra. Yanında yardımcısı olarak o zaman tek oğlu olan ve peygamberimizin en büyük amcası olacak Haris vardı. Haris bin Abdülmuttalip. Haris. Abdülmuttalip dedenin haremin yanında bir yeri kazdığını gören Kureyşliler ona müdahale ettiler. Abdülmuttalip dedeye duyulan büyük saygıya rağmen ona saygı duyuyorlar. Putları için kurbanlıkların kesildiği bu bölgeyi kazmanın hürmetsizlik olduğunu, bu bölgeyi kazmanın putlara hürmetsizlik olduğunu, dolayısıyla bu işi bırakmasını ihtar ediyorlar, söylüyorlar. Ancak onun her ne pahasına olursa olsun bu işten asla vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine onun bu işteki kararlılığını görüyorlar, anlıyorlar ve müsaade vermek zorunda kalıyorlar. Abdülmuttalip dede belirtilen yeri bir süre kazdıktan sonra nihayet Zemzem kuyusunu buldu. Yani bir kendisi, bir oğlu. Yani Resulullah'ın büyük amcası. Bu da dede. Bunu duyan Kureyşler bu suda kendilerinin de haklarının olduğunu savunarak ondan pay istediler. Abdülmuttalip dede ise bu işin kendisine tahsis edildiğini ve suyun da kendisine ait olduğunu söyledi. Aynen İsmail peygamber gibi o da siz de bundan kullanabilirsiniz dedi. Bitti mi? Bitmedi. Abdülmuttalip dede ile halk arasında tartışma. Özellikle de Adi bin Nefel'in çok oğlu ile hava atıp onu tek çocuğu sebebiyle küçük görüp hakaret etmesi ile başka boyutlara taşındı. Öyle ki Abdülmuttalip dede eğer 10 oğlu olursa onlardan birini Allah yolunda kurban edeceğine dair yemin edip adakta bulundu. Şimdi hatırlatıyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam ben 2 kurbanlığın oğluyum diyecek. Biri İsmail Aleyhisselam, biri de babası Abdullah. Tartışmanın uzaması üzerine taraflar Şam'da bulunan bir kâhine gidip durumu ona arz etmeyi ve aralarında vereceği hükme razı olmayı kararlaştırıyorlar. Ve beraberce yola koyuluyorlar. Ancak Cenab-ı Hak sürekli işaret verir. Bakın kıymetli dinleyenlerim, bazen Allah bizi iyi insanlarla karşılaştırır, güzel insanlarla karşılaştırır, hoş insanlarla karşılaştırır. Bunların kıymetini bilmeli, istifade etmeli. Aynı zamanda tehlikeli birilerle karşılaştırır, onların da korunmasını bilmeli. Şimdi niye bunu araya soktum? Bir süre yol alıyorlar, suları tükeniyor. Gittikleri yol üzerinde içmek için az bir su dahi bulamıyorlar. Ölümle yüz yüze geliyorlar, susuzluktan. İşte tam bu anda Abdülmuttalip dedenin devesinin ayağının altından bir su fışkırıyor. Deve ayağını vuruyor, su fışkırıyor. Hepsi birden suya üşüşüp tekrar hayata dönmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Ardından da bunun kendilerine bir ikaz olduğunu hükmedip suyun Abdülmuttalip'e ait olduğuna karar vererek oradan geri dönüyorlar. Bu Abdülmuttalip dedenin toplumu içerisinde ilk olağanüstü duruşudur. Ve çokça olağanüstü duruşlar var. Yani hayvan ayağını vuruyor, su çıkıyor oradan, onu içiyorlar. Başka daha var. Yine kaynaklarımızda Abdülmuttalip dedenin kazı işinin tamamlanmasından sonra kuyunun içinde bulduğu Cürhum kabilesinin Huza kabilesinden kaçarken gömdükleri altın geyik heykelleri, kılıç ve zırhlarla diğer zinet eşyaları konusunda onlar çıktı içinden. Büyük bir hazine. Kureyşler ile dede arasında tekrar bir tartışma çıkıyor. Bu defineyi biz de buna ortağız diyorlar. Bizimdir diyorlar. Dede ise defineyi ben buldum. Madem ortaklık istiyorsun kura çekelim diyor. Kura çekiyorlar. Efendim kurada 2 altın geyik Kabe'ye, kılıç yazıları Abdülmuttalip'e, böyle ona bir takım dağılımlar çıkıyor. Kimse de sesini çıkaramıyor. Dede bunları işte uygun bir şekilde kimini paraya çeviriyor, kimisini o şekilde gidip Kabe'ye çakarak kendine kullanmıyor. Hepsini Kabe'ye kullanıyor. Onun bu halini görenler ona biraz daha saygı duymaya başlıyorlar. artık dede Reisli'ye doğru gidiyor. Yine kaynaklarımızın bize belirttiğine göre bu kuyu kazılması, bu hadiselerin yaşandığı dönemde Abdülmuttalip dedenin 40 yaşında civarında olduğu rivayet edilmektedir. Allah bilir tabii. Şimdi efendim, az önce değindiğimiz kurban meselesi üzerinde özel olarak durulması gereken hadiselerden biri olduğu için burada onu biraz daha açmak istiyorum izninizle. Abdülmuttalip dedenin hayatında Zemzem kuyusunu ortaya çıkarması kadar önemli bir yer işgal eden ve adeta bir dönüm noktası olan olaylardan biri, oğullarından birini kurban etmeyi adaması olayıdır ki bu olayın da Zemzem'le bağlantısı var. Her dönemde ve çokça millette olduğu gibi bazen şöyle diyorlar maalesef, işte o günün Araplarında böyle vardı, şöyle vardı. Bakın ben diyorum ki her dönemde ve çokça millette olduğu gibi o dönemin cahiliye devri Araplar arasında da mal ve soylarının çokluğunu bir iftihar vesilesi saydıkları gibi aynı zamanda erkek çocuklarının çokluğuyla da övünmekten hoşlanırlardı. Bugün de var mı? Var. Dillerinden eksik etmedikleri bazı sözler var. Onlara birini söyleyeyim. Böyle bir münakaşa tartışma olunca ben senden malca daha zenginim, çok çocuklarım var benim, adamlarımın çokluğu bakımından da senden güçlüyüm gibi sözler böyle karşılıklı övüç vesilesi olurdu. Ve tekrar söyleyeyim, bu her dönemde çokça başvurulan övünme şekillerinden biridir. Abdülmuttalip dede orta halli biriydi. Kureyş ve Sakif zenginleri gibi çok fazla malı mülkü yoktu. Mala mülka düşkün değildi ama epeyce bir malı var tabi. O asıl şerefi yardımda görürdü. Ne olursa olsun her toplumda olduğu gibi tekrar söyleyeyim, çok sayıda oğlunun olması ve zenginliği de kaçınılmaz. Kavmi içinde güçlü olmak için sadece mal varlığına sahip olmak değil, çokça erkek çocuğa da sahip olmak gerekiyordu. Yani bu bugünkü silahlı kuvvettir bu yani. Gerekiyordu. Mal mülkü yanında çokça kız çocuğu sahibi olmak ise yetmiyordu. Yani ne kadar kız olsa yetmiyor. Abdülmuttalip dedenin Zemzem suyunu ortaya çıkarmasında seçilmiş kişi olması onun Mekkelilerin gözündeki itibarını daha da artırmıştı. Ancak Zemzem kuyusunu kazmayı durdurması söylendiğinde çok üzülmüştü. Her şey iyi gitmişti ama daha önce çokça oğul sahibi olmanın eksikliği hiç bu kadar hissetmemişti. Abdülşes kabilesinin başı olan Ümeyye'nin çok erkek evladı vardı. Mahsum kabilesinin reisi Muhire'nin oğulları da çok fazlaydı ve güçlüydüler ikisi de. Abdülmuttalip'i destekleyecek sadece bir tek erkek çocuğu vardı. Zemzem kuyusunu kazma olayına kadar böyle bir problem yaşanmamış ama böyle bir sıkıntısı yoktu. Ama kuyuyu kazarken efendim sen bize karşı koyamazsın, alt tarafa bir tane oğlum var diye böyle konuşunca Abdülmuttalip dede çok üzüldü. Hatta daha da ileri gidiyor. Adi bin Nenfel'le olan münakaşasında Adi bağırıp çağırıyor. Ey Abdülmuttalip, sen de kimsin? Sen tek başına bizimle boy mu ölçüşüyorsun? Senin tek oğlundan başka neyin var ki? Sen kimsin? Yani nasıl sen kimsin? Oğulların çocukların yok, sen kimsin gibi bu şekilde hakaret edince dedenin ağrına gidiyor. Ve işte az önce ifade ettiğim gibi bundan sonra eğer Allah kendisine 10 erkek evlat verirse bunlardan birini onun yolunda kurban etmek üzere bir adak adıyor. Ya. Evet, şimdi kıymeti dinleyenlerim bazen böyle bir şeyler yaşarız, öfkeleniriz. Ağzımızdan bir yemin çıkar. Bunu çok yaşıyoruz. Yemin etmeyelim. Kahır da okumayalım. Ne bileyim bir şey oluyor, Allah kahretsin. Üf püf falan böyle çok böyle sokak ağzıyla kendi kendimizi kahrederiz. Yemin olsun şöyle yapmayacağım. Yemin olsun böyle yapmayacağım demeyelim. Bak dede adam böyle hakaret etti. Sen de kimsin diye, bir tane oğlum var. Bize nasıl karşı koyuyorsun dedi. Dayanamadı. Ama 2-3 de demedi. Rakamı 10 tuttu. 10 oğlum, 10 oğlum olursa birini kurban edeceğim. Aradan 30 sene geçti. Tabi herkes unuttu bunu. Unutmayan Cenab-ı Hak var. Ağızdan çıkan her sözden sorumluyuz. ağızdan çıkan her sözden sorumluyuz. 30 yıl sonra, takriben 70 yaşlarındayken yine bir rüya görüyor. Dede, rüyasında adadığı adağını yerine getirilmesi emrediliyor. Bu rüyayı da Zemzem rüyası gibi 3 gün üst üste görüyor. 3 gün üst üste görüyor. İlk çocuktan bu yana kızlarla beraber ayrıca 10 erkek çocuğu da olmuştu. Toplam 13 olacak. Ve bunların hepsi onu da yetişkinlik çağına gelmiş. Abdülmuttalip'te de 3 gün üst üste gördüğü bu rüya üzerine ertesi gün bir koç kurban ediyor. Bir koç kurban ediyor. Ama rüyasında yine adağını yerine getirmesini, bundan daha büyük bir şey kurban etmesi emrediliyor. Koç kesmişti, ondan büyük sığır kesiyor. Üçüncü gece yine bundan daha büyük kurban kesmesini emrediyorlar. Bu sefer deve kesiyor. Koç kesiyor, sığır kesiyor, deve kesiyor. Ama rüya bitmiyor. Daha da büyüğünü kesmesi emrediliyor rüyasında. Abdülmuttalip de yine aynı rüyayı görünce ister istemez bunun da büyüğü nedir diye soruyor. Burada muhtemelen oğlunu unuttu. Bir oğlumu kurban keseceğim adağını. Muhtemelen öyle görülüyor. Onu ben söylüyorum. O yüzden notlarım arasında o cümle yok. Rüyasında ona deniyor ki senin 10 oğlun oldu. Dileğin yerine geldi. Adadığın çocuklarından birini kurban et. Sözünü yerine getir. İşte bu rüya ile Abdülmuttalip dede verdiği sözü ve adağını tekrar hatırladı. Şimdi 10 tane oğlundan birini kurban edecek. Abdülmuttalip dede hepsini toplayıp durumu oğullarına anlattı. Hepsi sessiz kalıp içlerinden hiçbiri buna karşı gelmedi. Bir şey de diyemediler tabii. Bunun üzerine onlara herkesin bir ok alarak üzerine ismini yazmasını ve kendisine teslim etmesini söyledi. Ok alıyor, üzerine adını yazacak. 10 tane olan. Başka seçeneği kalmayan Abdülmuttalip dede oğullarla birlikte Kabe'nin yanına gidiyor. Kurbanlık olduğunu belirleyecek şans oklarını orada bulunan ok çekme görevlisine teslim ediyor. Böyle bir şey de var Kabe'nin yanında görevli. Görevli okları çekince üzerinde Abdullah isminin yazılı olduğu ok çıkıyor. Bunun üzerine her ne kadar istemese de verdiği sözü yerine getirme duygusuyla Abdullah'ın elinden tutarak onu Zemzem kuyusunu kazdığı bölge ve Arapların kurbanlık hayvanlarını boğazladığı yere götürüyor. Abdullah'ı kurban edecek. İşte ben burada Yusuf peygamberi de hatırlatıyorum. İşte Züleyha'nın tuzağı karşısında ben dedi işte sahibime ve Allah'a ihanet etmektense zindana razıyım demişti. Allah da öyle mi kulum, al bakalım zindan. 7 küsur yıl orada kaldı zindanda. Bazı kaynaklarda işte ya Rabbi beni bundan kurtar, farklı dua etseydi belki diyen kaynaklar var. Tabi takdir Allah'ın, ama yani böyle işte başımıza bazen bir iş gelir, ben şuna razıyım diye kendi kendimizin başını derde sokarız. İşte dede en çok da Abdullah'ı seviyor. Nur yüzü, pırlanta gibi bir adam ki Abdullah'ı özel göreceğiz. Resulullah'ın babası bölümünde göreceğiz. Ona çıkıyor. Okları çekiyorlar. Abdullah'a çıkıyor. Ve Abdullah'ı kurban etmek için kurban yerine götürüyor efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim. Abdülmuttalip dedenin Abdullah'ı kurban yerine götürmesi üzerine Kureyşliler yine ona karşı çıkıyorlar. Onun önüne geçiyorlar. Ve yapmakta olduğu şeye mani olmaya çalışıyorlar. Yani diyorlar ki sen onu kurban edersen bu Araplar arasında yaygınlaşır, adet haline gelir. Bundan vazgeç diyorlar. Bundan vazgeçmesi için hatta işlerinden bir tanesi ben onun fidyesini veririm diyor. Yeter ki bu işten vazgeç. Ama dede ben söz verdim, sözümü yerine getireceğim der. Bu sefer de farklı fikir ortaya atılır. Aralarında konuşmalar, tartışmalar olur. Yani kurban edilirse ne olur ne olmaz diye efendim neler getirir bunları görüyorlar. Diyorlar ki gidelim bu işin başka türlü bir çözümünü arayalım diye. Bu işten en iyi anlayanların Medine'de olduğu söylenince Abdülmuttalip de oğlu Abdullah'la beraber Medine'ye gidiyor. Hikayesi uzundur. Bu işten anlayanları buluyor, durumu anlatıyor. Oradakiler diyorlar ki sizde bir insanın diyeti nedir? Yani biri birini öldürdüğü zaman diyet dediğimiz ne verir? Diyorlar ki 10 devedir. Bir insanın diyeti bizde 10 devedir. Tamam diyor. Siz dönün Mekke'ye, gidin Kabe'nin yanına, bir tarafa 10 deve, bir tarafa Abdullah'ı koyun. Kura çekin. Kura develere çıkarsa Abdullah kurtulur. Kura Abdullah'a çıkarsa 10 deve daha artırın. Yine Abdullah'a çıkarsa 10 deve daha artırın. Ta ki kura develere çıkıncaya kadar deve sayısını artırın. Bu hoşlarına gidiyor. Güzel bir çözüm. Çünkü deve sayısı arttıkça efendim Abdullah kurtulacak. Ve hemen Kabe'nin yanına gidiyor. Allah'a dua ediyor. Sonra da 10 deveyi bir tarafa, Abdullah'ı bir tarafa koyup kura çekiyorlar. Çekilen ilk kura Abdullah'a çıkıyor. 10 deve bir yandan, Abdullah bir yandan kura Abdullah'a çıkıyor. Develere 10 deve daha ekliyorlar. Kura çekiyorlar, Abdullah'a çıkıyor. 10 deve daha ekle, kura Abdullah'a çıkıyor. 10, 100 deveye çıkıyor. 100 deveye kadar hep kura Abdullah'a çıkıyor. 100 deve olunca kura develere çıkıyor. Abdülmuttalip de diyor ki ben bundan emin olmalıyım. Tekrar kura çektiriyor 100 deve. Aynı develere çıkıyor. 3 kere, 4 kere, 5 kere çektiriyor. Tamam diyor, anlaşıldı. Takdir bu. İşte o günden sonra bir insan öldürmenin fidyesi 100 deve olarak belirleniyor. Yani bugün 100 tane en son model araba. Hadi öldürün bakalım, kimi öldürüyorsunuz? Fidye budur. Ve İslam da bu konuda bir müdahale etmeyecek. 100 deveyi İslam'a getirecek. Yani ileride Resulullah da öyle buyuracak. İleride bir adam öldüren, yani adam kadın birini öldüren herkesi öldürmüştür gibi günaha gireceğini, ölmekte olan birine yardım edip kurtaran insanın da bütün insanlığı kurtarmış gibi sevap alacağını söyleyecek Resulullah Aleyhisselam. Yani bu Abdullah'ın oğlu. Yani bizim peygamberimiz. Yani dedemizin oğlu. Oğlunun oğlu. Yani diyecek. Biz şu anda bu dedeyi görüyoruz. Tabii şimdi 100 deve. Burada şimdi gözden kaçırmayın kıymeti dinleyenlerim. 100 deve, yani dedenin çok devesi var. Bazı rivayetlerde 500, bazı rivayetlerde 700 devesi var. Bu develer sağmal hayvanlar, süt veriyor. Aynı zamanda yük taşıyor. Yani her eti kesip yiyorlar. Yani çok devesi var. Ve yani epey varlık sahibi görüyorsunuz. 100 deveyi kurban ediyor. Artık bütün millet, halk yiyip doyduğu gibi kurtlar, kuşlar, vahşi hayvanlara varıncaya kadar 100 deve yiye bitmiyor ki. Böyle büyük bir ikram yaşanıyor. Bu olayda Abdülmuttalip dedenin Medine'ye bazen hiç gitmeden kendi oğlu için 100 deve belirleyerek, bunu da söyleyeyim, Allah'ım bu oğlum mu yoksa 100 deve mi diyerek Allah'a dua etti. Sonra kura çekti. Kura'nın develere çıktığı rivayeti de var. Bunu da paylaşayım. Farklı rivayetler de var kıymeti dinlenen. Birinden dinlersiniz, bir yerden okursunuz. Ya hoca böyle anlatmıştı. Biz de böyle dinlemiştik. Burada niye böyle yazıyor? Farklı rivayetler var ama neticede dedenin bir anlık öfkeyle yemini dolayısıyla böyle zorlu bir gün yaşıyor. İslam ile şerefleneceğine, hem dünyasını hem ahiretini batırmak adına İslam'la savaşan, alay edenlerden, isim vermeden konuşuyorum, bir sanatçı, sinema sanatçısı Kurban diye bir film çekti ve işte rüyasında oğlunu kurban keseceğini gördü. Öyle eser yazdılar ve çok böyle ürkütücü tipte bir film çektiler yıllar önce. Tabi bundan çoğusu yazan da öldü, oynayan da öldü. Şimdi senaryoyu öbür tarafta görürler. Yani insanlar bazı şeylere saldırırken, Tabii onlar ahirete inanmıyorlardı. Biz ölünceye beni yakın diyorlardı. Tabii yakamadık biz. Bizim ülkemizde insan yakılmaz. Bunu diyenler de çoktur. Allah bizi o hale düşürmekten muhafaza etsin. O tip olanlardan da gençlerimizi özellikle korusun, muhafaza etsin diyelim. Şimdi efendim, bu hadise Araplarca meşhur bir zaman dilimi olan Ebrehe'nin Mekke'ye saldırdığı yıl, yani bilinen adıyla fil yılından 5 sene önce gerçekleşmiştir. Fil yılı gelecek. Bu çok önemli. Bunu da inşallah sizinle paylaşacağım. Evet. Abdülmuttalip dede bu olaydan sonra Abdullah'ı Amine binti Vehb ile evlendirdi. Evet. Amine binti Vehb kimdir kıymeti dinleyenlerim? Resulullah Aleyhisselam'ın annesidir. Yaklaşıyoruz değil mi? Ya. Hatta kendisi de oğlu ile aynı gün içerisinde Hale binti Vehb ile evlendi. Dede bir evlilik daha yapıyor. Evlendi. Vehb, Vehb'in kardeşi. Yani Amine ile Hale amca kızları. Bu evliliklerden Abdülmuttalib'in oğlu Hazreti Hamza dünyaya geldi. Hamza amca. Abdullah'ın da oğlu Resulullah Aleyhisselam dünyaya geldi. Şimdi ileride göreceğiz. Hamza, Hazreti Hamza amca ile Resulullah arasında 2,5-3 yaş fark var. 2,5-3 yaş fark var. 1,5 yaş diyenler de var. Yani tam rakam veremiyoruz. Bu amcaya sıra gelince orada bu ayrıntı vereceğim. İşte diyor ki Hazreti Hamza, ama aklında kalmış çocuğun yani. Bir yeğenim doğduğunu duydum diyor. Beni de diyor götürdüler diyor. İşte yatıyordu diyor Aleyhisselam için. Öpsene, kardeşini öpsene diye ben de alnından öptüm diyor. Böyle mis gibi kokuyordu, onu unutamam diyor. Diyecek Hazreti Hamza. İleriki yıllarda hem Hazreti Hamza'ya hem Hazreti Abbas amcaya. Bunun aralarında fazla yaş farkı yok. Böyle sorulunca sen mi büyüktün, Resulullah mı büyüktür diye. O diyecek ki o benden büyüktü, ben ondan yaşlıydım. Farkında mısınız kıymetli dinleyenlerim? Yani büyüklüğü Resulullah'a atfedip o benden büyüktür, ben ondan yaşlıyım. Yani büyüklüğü fazilete verecekler. İşte böyle bir güzellik var. Yani bu hadiseden sonra Hazreti Hamza amca dünyaya geliyor. Bu hadiseden sonra. Tabi aynı şekilde Abbas amcanın da çok güzel hikayesi var ama sıra ona geldiğinde anlatırız inşallah. Abdülmuttalip dedi. Bu düğün esnasında 70 yaşında olmasına rağmen yaşına göre oldukça genç ve dinamik yapıdaydı. Düğünden sonra iki damat Araplarda adet olmak üzere birkaç gün hanımların evlerinde kaldılar. Sonra onları alıp evlerine gittiler. Evet, yavaş yavaş yaklaşıyoruz Resulullah'a doğru geliyoruz. Dede oğlunu evlendirdi. Yani baba evlendi. Resulullah'a sıra gelecek ama dedeyi biraz daha tanıyalım. Onun liderlik boyutu var, yönetim boyutu var. Onları da görebildiğimiz kadar görmeye çalışalım. Tekrar ve ısrarla söylüyorum kıymetli dinleyenlerim. Abdülmuttalip dede cömertliği ve akıllılığı ile Kureyş'ten saygı görürdü. Çok yakışıklı bir adamdı ve etkili bir görünüşü vardı. Zengin oluşu da kendini şanslı saymasının nedenlerinden biriydi. Mekke'nin hayat kaynağı olan Zemzem suyunu rüyasında gördüğü üzere kazarak bulması ve bu şerefe nail olması Ebrehe'nin ordusundan Mekke'yi kurtarmak konusunda oynadığı etkin rol onu artırmıştı. Ebrehe'yi göreceğiz. İtibarını artırmıştı. Bu aynı zamanda sabırlı, akıllı, terbiyeli, anlayışlı, kavrayışlı, heybetli, mert ve cömert bir insan. Yoksul insanların karınlarını doyurmaya çalışmakla kalmaz, dağ başlarında aç kalan kurdu da aç kuşu da düşünürdü. Ben notlarım arasında yok şimdi aklıma geldi. Derdi ki aç kalan vahşi hayvanları doyurun. Aksi halde kervanlara, insanlara, hayvanlarımıza saldırırlar. Aç kuşları doyurun. Çünkü onlar da civcivlerimize saldırırlar. Yemesi lazım bir şey hayvanın. Yani ellerinde imkan olduğu halde, İslam'da da böyledir. Bir hayvanın açlıktan ölmesi o bölgede yaşayan herkesin sorumluluğu altındadır. Allah muhafaza. Evet, hüküm verme konusunda yetkili olduğu için aynı zamanda Mekke'nin kadısı durumunda. Kadı. Tabii o zaman kadı deyimi yok. Biz anlaşılsın diye kadı kelimesini kullanıyoruz. Kız çocuklarının öldürülmesini men ederdi. Suç işleyenleri kamçısıyla korkuturdu. Hemen dönmezdi. Ha derdi böyle aman ha. Böyle şiddetli bir şekilde gösterir. Suç işletmezdi. Misafirleri ağırlar. Haram aylara riayet eder. Kabe'yi çokça tevaf ederdi. İçki ve zinadan kaçınırdı. Ramazan ayı gelince Hira dağına ve inzivaya çekilmeyi ilk defa o adet edinmişti. Bu çok önemli işte. Hadi şimdi Resulullah'a sıra gelince, yani dede torun ilişkilerinde bunlar yok ama Resulullah'ın hayatında biliyorsunuz nübüvvetten önce yani 35-36 yaşlarından sonra Peygamberimiz Aleyhisselam Hira dağına inzivaya çekilecek efendim ve bu aslında dedesinin ve dedesinden sonra da Mekke'de önde gelenlerin Hira dağına, Ebu Kubeys dağına, Sevr dağına, Ömer dağına, etraftaki dağlara efendim çekilip inzivaya hayatı bir süre için yaşadıkları bilinen bir gerçek ama sadece Resulullah'ın hayatı esnasında Resulullah Hira dağına inzivaya çekildiği ifadesini kullanırken ilk defa bu işi yapan o değil, dedesinin başlattığını burada ısrarla söylemiş oluyorum kıymetli dinleyenlerim. Kavmine karşı büyük saygı gösterirdi. Onları severdi. Akraba ile ilgilenmeyi, halka yedirip içirmeyi, ahirete, öldükten sonra dirilmeye inanmayı çocuklarına tavsiye ve telkin ederdi. Şimdi tekrar söylüyorum. Bakın, kavmine karşı saygılı sevgili, akraba ile ilgilenmeyi, halka yedirip içirmeyi, ahirete, öldükten sonra dirilmeye inanmayı. Bak daha peygamber doğmamış. İşte ben Abdülmuttalip dedenin Hanif olduğunu sonuna doğru söyleyeceğim, düşünüyorum. Israrla bir de tekrarlayalım ki daha önce geçti. Kureyş ona ikinci İbrahim derlerdi. Bunu daha önce de gördük. Bunu birkaç kez daha söyleyeceğim. İşte bu gibi üstün özellikleri sayesinde Kureyşler onu kendine reis yapmışlardı. Yani Mekke'nin lideri durumundaydı. Her bakımdan üstün özelliklere sahip olan Abdülmuttalip dede hoş ve güzel görüşlü, alçak gönüllü, müsamahakar bir insan. İnsanlara karşı gurura kapılmadan muhabbet gösteren ve onlara sıcaklıkla yaklaşan bir özelliği vardı. Hiç kimseye kaba davranmaz, büyüklük ve üstünlük taslamazdı. Mekkeliler onda sükun ve huzur bulurlar. Oraya huzuru ben ekliyorum. Çünkü sükun olan yerde huzur da vardır. Huzur olan yerde sükun da vardır. Bazıları vardır, huzura kaynaktır, sükune kaynaktır, rahatla kaynaktır. Bazıları vardır, huzurun bile farkında değildir. Oysa ki huzurun da huzura ihtiyacı var. Evet, dedeye güvenirler, onun hükmüne razı olurlardı. Kendileri aleyhine hüküm verse bile bu hükmünü kabul ederlerdi. Halk arasında zengin bir kimse olmakla birlikte çok da cömert. Rızkında bereket var. Kureyşlerin çoğuna iyilikte bulunmuştu. Herkese iyilik etmek onun en öne çıkan özelliklerinden biri. Çok cömert olup asla cimrilik yapmazdı. Bu tip özelliklerini ben böyle araştırırken birbirine benzer, tekrar gibi görünen çok fazla özelliği var. Mesela devam edeyim. Azimli ve iyilikte ısrarlı bir kimse. Hasenat konusunda karşılaştığı zorluklar onu yapacağı hasenattan caydırmazdı. Kendisi ve insanlar için hayırlı işler yapardı. İradesi güçlü, azmi keskin. Verdiği sözü mutlaka yerine getirir. Aynı zamanda söylediği sözün ardında durur ve sonucuna katlanırdı. Şimdi birçok kaynakta geçiyor. Ben bazı ifadeleri bir araya getirdim. Bir paragraf yaptım. O paragrafı notlarımdan sizinle aynen paylaşmak istiyorum. Birçok şeyi bir araya getiren ve tırnak ifadesi diye ifade edebileceğimiz önemli bir şeyin tekrar toptan bir araya gelişidir. Abdülmuttalip, Kureyş'in en güzel yüzlüsü, uzun boylusu, yumuşak huylusu, cömert ve insanlara zararı dokunacak hususlardan en çok uzak duranı idi. Onu görüp de ona ikramda bulunup iltifat etmeyen yönetici yoktu. Bakın, yöneticiden bahsediyorum. Ölünceye kadar Kureyş'in efendisi olmuştu. Bir defasında Cüza'a kabilesinden bir kişi gelip Abdülmuttalib'e diyor ki, biz sizin komşunuz olan bir kavmiz. Gelin ortak bir anlaşma yapalım diyor. Abdülmuttalib dede de bu çağrıya kabul ederek oğullara başta olmak üzere Erkam bin Nadde bin Haşim, Dehak, Amr bin Ebu Sayfi gibi böyle bunların da içinde olduğu 7 kişiyle Darun Nedve'ye gidiyor. Darun Nedve'yi kurmuşlar, yönetim kadrosu. Yardımlaşma ve eşitlik anlaşması yapıyor. Bu anlaşmaya Abdülmuşşemsoğulları ile Neferdoğulları'ndan kimse katılmıyor. İlk yan çizmeler böyle başlıyor. Aralarındaki bu anlaşmayı yazıyorlar, Kabe'ye asıyorlar. Abdülmuttalip dedi bu anlaşmayı oğlu Zübeyir'e, Zübeyir diye bir oğlu var. Zübeyir de bunu kardeşi Ebu Talib'e, Ebu Talip de kardeşi Hazreti Abbas'a vasiyet ediyor. Biri öldükçe öbürüne, biri öldükçe öbürüne. Bir nevi vakfa benzeyen bir vasiyet. Abdülmuttalip dedenin ne kadar cömert ve yardımsever olduğu bilmeyen yok. Yine birçok örnekle beraber kaynaklarımızda karşılaştığımız bir iki olayı da sizlerle paylaşayım kıymetli dinleyenlerim. Cömertliğe ilişkin. Abdülmuttalip dede oğlu Ebu Leheb ile birlikte. Tabi şimdi Ebu Leheb deyince kızıyoruz değil mi? Tebbet yeda Ebu Leheb diye. İşte o Ebu Leheb. Tabi daha Resulullah doğmamış. Böyle bir kavga yok. Ebu Leheb ile birlikte Taif'ten dönerken. Oğlu sonuçta Taif'ten dönerken. Hacdan dönmekte olan Cüzam kabilesinden bir kervanla karşılaşıyorlar. Kervandakiler kendilerinden bir şahsı Mekke'de kaybetmişler. Dönüşlerinde de Huzafe bin Ganim'i karşılaşıyorlar ve kendilerinden kaybettikleri adamın yerine Huzafe'yi alıp bağlamışlar ve yanlarına katıp yola koyulmuşlar. Dede artık yaşı epey ilerlediği için devlerle geziyor, fazla yürümüyor. Ebu Leheb'i gönderiyor. Git diyor, onlara konuş, bu neyin nesidir? Ebu Leheb diyor, durumu anlatıyor. Bunu istiyoruz diye. Onlar diyorlar ki biz adamımızı kaybettik. Bunun yerine bunu aldık götürüyoruz. Efendim çok büyük para. Şimdi 20 ukkiye altın, 10 deve, bir o kadar da merkepe at vermeyi kabul ediyor. Taahhüt ediyor daha doğrusu. Ve Huzeyfe'yi geri alıyor. Şimdi kıymeti dinleyenlerim. Ukkiye denince ukkiye. 40 dirhemlik veya 40 çarpı 2.90 bilmem ne, yani 119 gramlık bir ağırlık, bir kıymet ölçüsü. Şimdi bunları anlamak için o gün ona ne anılıyordu, buna bakmak gerekiyor. Bu konuda sosyal servet, İslam'da yönetim piyasa ilişkisi türü kitaplara bakılmasını tavsiye ederim. Yani ben şimdi kalkıp da bunun şu kadar alım gücü var diye izahata giremeyeceğim ama yani çok büyük para vererek, yani cömertliğini söylemeye çalışıyorum. Onu oradan kurtarıyor efendim. Dedenin en öne çıkan bir özelliği de hakkı savunması. Komşularından biri Uzeyne adlı bir Yahudi. Onun komşularından. İyi anlayalım burayı da. Uzeyne ticarette uğraşan zengin bir Yahudi. Ancak onun bu durumu Halb bin Ümeyye'nin hiç hoşuna gitmiyor. Onu kıskanıyor. Harp sonunda Kureyş'in gençlerini kışkırtıp bu Yahudi'yi öldürtüyor. Bunun üzerine Amr bin Abdümenaf efendim ve Amr kalkıp bunu yapıyorlar. Dede katilleri araştırıyor. Halb bin Ümeyye'ye gelerek komşusunun katillerini istiyor. Yönetici şimdi adalet yapacak. Öldürülen Yahudi. Harp katilleri gizleyip teslim etmeye yanaşmayınca o ana kadar A harfine mutlaka şapkayı koyalım ki manası olsun. Anda yaşanır. Anı anda yaşayalım diyelim ki A harfi anlaşılsın. O ana kadar iki dost olan Abdülmuttalip ile Harp arasında sert tartışmalar meydana geliyor. Hatta bu tartışma karşılıklı bağırışmaya, kavgaya varıyor. Öyle ki Habeş Necaşisini aralarını bulmaları için davet ediyorlar. Şimdi şu yanlışı yapıyor. Ben de bu yanlışı zamanında çok yapmıştım. Habeş Kralı Necaşi diye bazıları ifade ediyor. Habeş Kralı Necaşi ifadesi yanlıştır. Kral, Necaşi, Sultan, Padişah aynı manaya gelir. Sıfattır. Kral da sıfattır, Necaşi de sıfattır. Yani o günkü Necaşi, mesela Peygamberimiz dönemindeki Necaşi Ashame'dir. Adını biliyoruz. Yani oradan, o da aranıza girmeyin diyor. Araya girmeyi. Efendim birbirlerine kendi aralarında işte efendim bir araya giriyorlar. Abdülmuttalip dedi, olayın büyümemesi ve durduk yere bir insan öldürülmemesi için öldürülen Yahudinin diyeti olan 100 deveyi ayrıca onlar aldık olan mallar harpten geri alarak maktulün amcasının oğluna teslim ediyor. Yetmiyor, bazı mal tüketilmiş, gerisini de kendisi tamamlıyor. Şimdi bu örneği niye verdim? Resulullah Aleyhisselam'ın dedesinin gerçekten İslam tarihinde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu ve yani nasıl bir dede, nasıl bir baba, nasıl bir anne ve nasıl bir evlat. Bakın iki ders yaptık. Hala Resulullah daha dünyaya gelmedi, dededen bahsediyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu konuyu ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmak üzere bugün burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim.